Allah'ım, bu günlerde rahmetinle beni kapla. Bugün de bana iyi ameller yapmak için tevfik ve kötü amellerden koruma gücü lütfuyla beni şüphe ve suç unsuru adledilebilecek şeylerin karanlığından temizle.
Sayın dinleyiciler, şimdi Abbas Kazım Aküz'ün Arafat günü bayram namazlarında okunan kunut dualarının anlamı ve önemi üzerine yaptığı konuşmayı veriyoruz.
Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme
طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك المحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما الله تعالى her zaman bizi razı olacağı bayramlara ulaştırsın. İmam-ı Zaman'ın zuhuruyla bu bayramları taşlandırsın. Âli bir selavat buyurun. Bayram namazının kunutunda okuduğumuz dua ile alakalı birkaç cümle huzurlarınıza arz etmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere bayram namazı 2 rekattı. 9 tane kunut tutuyoruz. 5 tanesini 1. rekatta, 4'ünü de 2. rekatta. 10 tekbirde alınır bu kunutlar. Her kunutta müstehaptır ki bir dua var. Çeşitli dua kitaplarında nakledilmiş. Bu duayı okuma müstehaptır. Ki Allahümme ehlel kibriyâi vel azame. Bu cümleyle başlayır bu dua. 4-5 satırlık bir duadır. Bu duayı okumak bu kunutlardan müstehaptır. Yani 9 kez bu dua okunur ama uzun, bize göre uzun olduğu için genelde başında sonunda okuyoruz. Arasında diğer duaları okuyoruz. Onlar da elbette geçerlidir. Ama müstehap olan bu duadır. Bu kunut duasında ne var ki bayram namazında bunun okunması tavsiye edilmiştir. Ki bayram namazı müstehap sünnet namaz olmasına rağmen cemaatle kılınmasına izin verilmiştir. Biliyorsunuz müstehap namazlar cemaatle kılınmaz. Ama bayram namazı kılınması farz değil ama buna rağmen cemaatle kılınabilir. Bu dua Allahümme ehlel kibriyâi vel azame duası aslında 3 bölümde değerlendirilebilir. Bir bölümü tevhidle alakalıdır. Diğer bir bölümü nübüvvetle alakalıdır. 3. bölümü ise imametle ilgilidir. 1. bölümünde yani tevhidle ilgili olan bölümünde Allah-u Teala'nın 8 tane sıfatı söz konusu edilmiş. Allahümme ehlel kibriyâi vel azameh. Ey Allah'ım, ey ululuk ve azamet sahibi, ey ululuk ve azamet ehli. Ululuk ve azamet ehli. İki. Ve ehlen cudi vel ceberut. Ey cömertlik ve ceberut ehli. Ceberut ehli, yani Allah-u Teala'nın bu evrene olan hakimiyyeti. Yani ey o kimse ki sen bu evrene hakimsen, senin koyduğun kurallar geçerlidir bu evrende. Oldu dört. Ve ehlel affi ve rahme. Ey o Allah ki bağışlayandır ve rahmet sahibidir. 7-8 ve ehle takva vel mağfire. Takva ehli. Yani sakınılmaya layık olan, insanın saygı duyması gereken zat ve mağfiret ehli. Yine yani bağışlama ehli, bağışlayan. Bu birinci bölümde Allah-u Teala'ya bu 8 sıfatıyla hitap ediyoruz. Ey Allah ki ululuk ve azamet sahibisin, cömertlik ve ceberut sahibisin, af ve rahmet sahibisin, takva ve mağfiret sahibisin. Bu 8 tane sıfatla Allah-u Teala'yı anıyoruz kunutta ve 9 kez bu dua kunutta tekrarlanır. Bu birinci bölümde bu 8 tane sıfatın dikkat ettiğimizde her birisinin üzerinde şerhi verilebilir, açıklama yapılabilir. Nedir bu sıfatlar, Allah-u Teala'nın sıfatları? Allah-u Teala ululuk sahibidir, kibriya. Kibriya, Casiye suresinde şöyle diyoruz. Ve lehul kibriyâ'u fissemâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm. Göklerde ve yeryüzünde kibriya, ululuk ona hastır. Ondan daha ulu kimse, zat, varlık yoktur. Ve o karşı konulmaz güç sahibidir. Ve bu gücünü de hikmet üzere kullanır, hekimdir. Ehlel cudi vel ceberut, cud ehlidir, cömertlik sahibidir. Kime cömerttir, kime cömert davranır Allah-u Teala? Bahşiş sahibidir. Sadece insanlar değil, bütün yaratıklar, bütün mahlukata yönelik Allah-u Teala cömerttir. Onların hak etmediği şeyi onlara bahşeder, bağışta bulunur. Allah-u Teala ceberut sahibidir. Bütün bu aleme ve evrene hakim, hükümet eden O'dur. Takva sahibidir. Yani insan eğer birisinden sakınması gerekiyorsa, Allah-u Teala'dan sakınması gerekir. Eğer birine saygı duyması gerekiyorsa, saygı duyulması gereken, çekinilmesi gereken kimdir? Allah-u Teala'dır. Ve o mağfiret sahibidir. Bu 8 tane sıfatın içerisinde dikkat etseniz 4 tanesi aynı mesajı içeriyor. Allahümme ehlel kibriyâhi vel azame. Ey ululuk ve azamet sahibi. Ve ehlel cudi vel ceberut. Cud, yani bağış, bahşiş, cömertlik sahibi. Yani insanlara ihsanda bulunan, insanlara ihsanda bulunan. Daha sonra böyle, ve ehlel affı. Aff sahibidir, affeder. Bağış sahibidir, affeder. rahmet sahibidir. Rahmet de bir tür yine bağışı içerir, affı içerir. Ve ehle takva vel mağfire, mağfire de yine affı içerir. Yani bu 8 tane sıfatın içerisinden 4 tanesi bir şekilde bağışa, bağışa, affa, merhamete yönelik anlamlar içerir. Bir tane kunutta Allah-u Teala'nın 8 tane sıfatını söz konusu ediyoruz. O 8 sıfatın içerisinden 4 tanesinin mihveri, ana ekseni hemen hemen aynı şeydir. Buradan şunu anlıyoruz ki, demek ki Fıtır bayramının, Ramazan bayramındaki kunut duasının Allah-u Teala'nın sıfatların noktasında en önemli unsuru bağıştır, aftır. Bu duadan şunu da anlıyoruz ki, eğer insan Allah-u Teala'dan bir şeyler isteyecekse, ona yönelecekse, dua edecekse, duanın edebi budur ki ilk önce Allah-u Teala'yı sıfatlarıyla analım. Bu duada Allah-u Teala'dan bir şey istemeden önce ilk önce Allah-u Teala'nın sıfatlarından, Esma-i Husnasından birkaçını söz konusu ediyoruz. Bu duanın edebidir. Duaya başlarken ilk önce Allah-u Teala'yı vasfetmeye çalışalım. Onun sıfatlarını söz konusu edelim. Daha sonra diyeceğiz Hazreti Peygamber'e ve Ehl-i Beytine salavat getirelim. Üçüncü merhalede kendi isteğimizi, ihtiyacımızı, hacetimizi dillendirelim. Bu duanın tevhidle ilgili olan bölümünde ön plana çıkan işte rahmet, bağış, cömertlik, af, rahmet, mağfiret konularıdır. Buradan şunu algılıyoruz ki, demek ki eğer birileri Ramazan ayı içerisinde birileriyle küslüğünü devam ettirmişse en azından bayram namazında artık bu küslüğe son vermesi gerekir. Çünkü orada 4 kere Allah-u Teala'ya peş peşe Allah-u Teala'nın bağışlayan, merhamet eden, affeden, bağışlayan sıfatını bu adam kunutta dillendirecek. Sen küs olduğun halde nasıl bu 4 tane sıfatını Allah-u Teala'nın diyebilirsin? Ona amel etmediğin halde Allah'a diyorsun, ey Allah'ım sen merhamet sahibisin, sen cömertsin, sen mağfiret sahibisin, sen cud sahibisin, sen bizi bağışla. Allah da demez mi ki sen ilk önce bana benzemeye çalış, sen de benim bu sıfatlarıma mazhar olmaya çalış, daha sonra benden iste. Hadislerde var ki Ramazan'ın son gecesindeki bu gece olur, bir tane melek gökte şöyle seslenir. İmam-ı Bakır aleyhisselamdan da hadisi şerif. Arapçası uzundur, okumuyorum. Tercümesini söyleyeyim, fazla vakit almayalım. Buyuruyor ki Allah-u Teala bir takım melekleri görevlendirmiş oruç tutanlarla alakalı olarak. O melekler görevleri nedir? Ramazan ayının başından sonuna kadar her gün oruç tutanlar için istiğfar ederler. Bu melekler oruç tutan herkes için istiğfar eder. Demek ki bizler de oruç tutmuşuz. Demek ki Allah-u Teala bizimle ilgili de bir melek görevlendirmiş. Ki o melek Allah-u Teala'nın bizim bağışlanmamız için Allah-u Teala'ya dua eder. Ve onlar bu melekler her gece iftar vakti oruç tutanlara şöyle seslenirler. Ebşirû ibadallah. Ey Allah'ın kulları, müjdeler olsun size. Cu'tum kalilen ve seteşbeûne kesiren. Azıcık acıktınız. Yani biraz açlığa tahammül ettiniz. Kısa bir süre aç kaldınız. Ama uzun süre bunun karşılığında kıyamette doyacaksınız. Allah-u Teala sizinle ilgili şeyleri mübarek kıldı. Sizin kendiniz de mübarek kılındınız. Bu meleklerin bu duası Ramazan'ın son gecesine kadar devam eder. Son gecesinde ise bu melekler oruç tutanlara şöyle arz eder. Yani bu gece. Derler ki ebşirû ibadallah, ey Allah'ın kulları, müjdeler olsun size. Fekad gafarallahu lekum zunubakum. Allah Teala sizin günahlarınızı bağışladı. Ve kabile tevbetekum. Tevbelerinizi kabul etti. Fenzuru keyfe tekununa fima testanifun. Bundan bu tarafa bakın. Önünüze bakın. Nasıl bir sayfa kendiniz için açacaksınız. Bundan böyle onu önemseyin. Geçmişi artık unutun. Geride bırakın. Bundan bu tarafını için, geleceğiniz için artık yeni bir programınız olsun. Bundan bu tarafa dikkat edin. Bu bir hadistir. Görüyoruz ki Allah'ın melekleri de istiğfar ederler. Özellikle bu gece insanı müjdelerler. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ile ilgili kullanılan en önemli terimlerden birisi mağfirettir, rahmettir, affıdır. Hepimiz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sık sık Allah-u Teala mağfiret sahibidir. Allah-u Teala gaffar-ı zunuptur. Allah-u Teala rahimdir, rahmandır, affedendir, afuvdur. Bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçer. Fakat Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Diyor ki Allah-u Teala merhamet sahibidir. Aff sahibidir. Affeder. Fakat bunun karşılığında size bir şey yapmanız lazım. Sizinle bir adım atmanız lazım. O Nur suresi 22. ayeti kerimededir. Diyor vel ya'fu vel yasfahu ala tuhibbuna en yagfirallahu lekum vallahu gafurur rahim. Diyor ki affedin. Görmezden gelin. Görmezden gelmek affetmekten daha önemlidir. Bazen insan bir hatayı görür. Hata sahibi özür diler, insan affeder. Bunu affetmek denir. Görmezden gelmek manası şudur ki, yani onun hata işlediğini bile gündeme getirmiyorsun. Ta ondan özür bekleyesin de, o özür dilesin de sen affedesin. Hayır. Sanki o hata işlememiş gibi davran. Görmezden gelme budur. Buyuruyor ki, istemez, sevmiyor musunuz? İstemez misiniz ki Allah-u Teala sizi bağışlasın? Yani Allah'ın eğer sizi bağışlamasını istiyorsanızsa sizler de affedin ve bir takım hataları görmezden gelin. Her hatayı mercek altına almayın. Her şeyi büyütmeyin. Vallahu gafurur rahim. Allah-u Teala bağışlayandır. Merhamet sahibidir. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam bu gecenin mislinde, yani Ramazan'ın son gecesinde, yarını bayram olacak, bu gece kölelerini toplardı başına. Onların bu ay içerisinde yaptığı hataları gündeme getirirdi. Daha sonra derdi ki ben sizi affettim, siz de elinizi açın. Yüksek sesle yalvarın Allah'a ki ey Allah sen Zeynel Abidin'i affet. Daha sonra bu kölelerin çoğusunu gördü, Allah yolunda azat ettim sizi. Özgürsünüz artık, gidebilirsiniz. Onu İmam Zeynül Abidin bu gece yapardı. Peki biz neler affedelim, nelerden geçelim? Rivayetlerde birçok şey sıralanmış. Ben o sıralanan şeylerden sadece 3 tanesini ana başlık halinde huzurlarınıza arz edeyim. Biz bu gece bayram gecesidir. İmam Zeynül Abidin aleyhisselama benzemek istiyoruz bu gece. Ne yapalım? Nelerden geçelim? Neler affedelim? Birincisi üzerinde durulan hadislerde şudur. Diyor ki eşinizi affedin. Eşinizi affedin. İmam Zeynül Abidin aleyhisselamdandır. Buyuruyor ki ve emma hakkuz zevce فَاَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَهَا لَكَ سَكَنًا وَاُنْسَى. Diyor ama eşinin senin üzerindeki hakkı şudur ki bilesin ki Allah Azze ve Celle onu senin için huzur vesilesi ve ünsiyet vesilesi kırmış, onu kılmıştır. فَتَعْلَمَ اَنَّ ذَٰلِكَ نِعْمَةٌ مِّنَ اللّٰهِ Bilesin ki bu Allah tarafından sana sunulan bir nimettir. İnsan eşini nimet olarak görsün. Allah tarafından kendisine verilen. Yok ben kendi çabamla bulmuşum, evlenmişim. Hayır, Allah'ın sana sunduğu bir nimettir. Allah'ın nimetidir takdir buyurmuş. فَتُكْرِمَهَا Ona saygılı davranasın. وَتَرْفُقَ بِهَا Ona yumuşak davranasın. Devamı var buyur. وَاِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا Eğer hata yaptıysa onu affedesin. Birincisi budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir selavat buyurun.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Öyle hatalar yaptılar ki bazıları, Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e onları boşama yetkisi verdi. Tahrim suresinde bu olay anlatılır. Buyur ki sen onları boşasan Allah-u Teala onlardan hayırlısını sana nasip eder. Ama buna rağmen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hanımını boşamazdı. Yaptıkları hataların hepsinden geçti. Bunun bize bir mesajı var. Biz bazen ufak tefek şeyleri sorun ediyor ve boşanmaya kalkışıyoruz. Boşanma kelimesini kullanıyoruz. Oysa ki Hazreti Peygamber Allah-u Teala tarafından izin verilmesine rağmen yine bu yetkiyi kullanmadı. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bir husustur ki bu gece eşlerimiz eğer bize karşı hatalı davranmışlarsa onları affedin. Bazen diyoruz ya olmaz. Onlara haddini bildirmemiz lazım. Ama peygamberimiz böyle buyurmadı. İmamlarımız böyle davranmadı. Affederken karşı taraf hak etmiş affetmeyi değil, Allah rızası için affetmek lazım. Allah'ın bağışına mazhar olmak için affetmek lazım. Bazen öyle diyoruz. Diyoruz ya bu karşı taraf affedilmeye hak etmiyor. Tam da sen onun için affedecek değilsin. Sen Allah rızası için affetmek istiyorsun. O hak etsin veya hak etmesin. Sen Allah-u Teala'dan bağışlanma dilerken her bağış dilediğinde affedilmeye layık mısın? Layık mıyız? Yok. Bile bile işlediğimiz günahlar var. Defalarca tövbe ediyoruz yine günah işliyoruz. Tövbe ediyoruz yine günah işliyoruz. Nasıl biz affedilmeye layık değil isek ama Allah-u Teala bağışlıyorsa biz de karşı taraf muhatap affedilmeye layık olmasa da affedelim. Ta Allah-u Teala bizi affetsin. Allah'a benzemeye çalışalım. Allah'ın ahlakıyla süslenmeye çalışalım. Bu bir. Eşlerimizle alakalı. Acaba bir dinleyen var mı ki kendi eşiyle dargın, kendi eşine küs ama bu gece Allah rızası için eşini affetsin. Elbette erkek de hata yapabilir. Ben hanımı diyorum ama çünkü erkek reistir diye, hesap kitap soran sorumlu şahıstır diye bu taraftan meseleyi gündeme getirdi. Tersi de öyledir. İnsan kocası yanlış yapabilir, hata işleyebilir. Hanım yok olmaz ben bundan vazgeçmem. İşte kıyamete kadar unutmam böyle şey mi olur? Unutmamız lazım. Birbirimizin hatasını affetmeyi bir kenara bırakalım. Unutmamız lazım. Çalışalım insanların bize yaptıkları hataları unutalım. Affetmek bir yana unutalım. Hiç aklımıza gelmesin ki ya bu adam bize bir zamanlar işte şöyle hata işlemişti, sözü demişti. İkinci affedeceğimiz kimseler akrabalardı. Akrabaların büyük hakkı var. Hazreti Yusuf aleyhisselam ne çabuk kardeşlerini affetti. Oysa ki Hazreti Yusuf'un kardeşleri de Hazreti Yusuf'un başına açtıkları sıkıntıları, zorlukları hepimiz biliyoruz. Onun belki yüzde birini biz yaşasak kardeşimizi kardeşlikten sileriz. Akrabaları akrabalıktan sileriz artık. Bütün irtibatları, diyalogları keseriz. Biz bazen kardeşiz de, kardeşler arasında bazen bir maddi konudan dolayı bir kriz yaşanabilir, bir sorun yaşanabilir. Artık bunu da olmaz. Seneler geçiyor, işte şöyle yaptın sen bana falan konuda, işte falan maddi konuda şöyle haksızlık yaptı. Değer mi? Maddiyat için insan kendi akrabasıyla, kendi kardeşiyle küs olsun, dargın olsun. Maddiyatın, dünyanın ne kadar değeri var? Ki onun için insan kendi yakın akrabasıyla, kardeşiyle sıkıntı yaşasın. İmam Hasan soyundan olan seyitlerden birisi İmam Sadık Aleyhisselam'a haşa küfretti. İmamın yanında olanlardan biri dedi ki bunu haddini bildirmek lazım bu adamın. Aynı soydan ama İmam Sadık Aleyhisselam'a cesaret ediyor, cüret ediyor. İmam buyurdu ki hayır. Niye? Çünkü o akrabadır. Akrabadır diye buyurdu ki karşılık vermeyin. Bizde var mı böyle bir şey? Diyoruz bir derse iki işitir. Karşılıksız olur mu? Ben şöyle de felsefe yontuyoruz kendimi. Diyoruz karşılık vermesi o daha da cesaretlenir. Allah Teala buyuruyor ki affedin sizi. Üçüncüsü din kardeşlerimizi, dindar insanları, dine hassasiyeti olan insanları affetmek, bağışlamak. Bir defa budur ki bu insan dindar değil, dinle alakası yoktur. Alenen günah işleyen birisidir. Bu hiç. Ama birisi dindardır, dini hassasiyeti var. Kendi şahsiyetini, saygınlığını korumaya çalışıyor. Saygınlık, değer, şahsiyet onun için önemlidir. Böyle birisi bir hata yaptı. Bunun hatasını affetmek lazım. Hatasından geçmek lazım. Yine bir hadistir, Arapçasını okumuyorum. Diyor ki, birisi İmam Ali'ye geldi. Dedi ki ya Ali ben hırsızlık yapmışım. Bu bazı hadislerde böyle var. Günah işleyen birileri gelip imamlarımıza ikrar etmişler. Amaç budur ki diyor ki ben işlediğim bu günahın vebalini, karşılığını, cezasını bu dünyada çekeyim. Kıyamete kalmasın. Kıyametin azabına, cezasına dayanamam. Diyor bu dünyada tövbe ediyorum ve bu dünyada da cezasını çekiyorum ki kıyamete kalmasın. Tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna gideyim. Birisi geldi, hiç kesin haberi yok. Şahit yok, beyine yok. Geldi imamın yanına dedi ki ben hırsızlık yapmışım. Peki hırsızlığın cezası nedir? Hırsızlığın cezası eli kesilecek. El çekilmeye hazırdır. Diyor ki benim elim kesilsin. Ama bu ceza kıyamete kalmasın hırsızlığın cezası. İmam Ali buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'den hiçbir sure biliyor musun? Dedi evet Bakara suresini biliyorum ben. Bakara suresini ezbere biliyorum. İmam buyurdu ki Bakara suresini ezbere bildiğin için sen elini kesmekten vazgeçtik. Bakara suresi seni kurtardı. Bu el Bakara suresinin sana hediyesi olsun. Orada her zaman vardı bu tür insanlar. Haddini bilmeyen insanlar. Diyor ya kraldan kralcı insanlar. Eş'es isminde tarihte biliyorsunuz. Oradan imama ya sen Allah'ın bir haddini mi tatil ediyorsun? Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu ceza el kesme cezasıdır. Dolayısıyla sen de imamsın. Bu haddi, bu cezayı uygulaman lazım. Sen keyfi muamele yapamazsın. İmam Ali'ye söyledi. İmam buyurdu ki sen bilmiyorsun. Eğer şahitle bunun hırsızlık yaptığı ispat olunsaydı imam affetme hakkına sahip değildi. Ama bu insanın günahı suçu neyle sabit olmuş? Kendi ikrarı ve itirafıyla. Kendisi itirafta bulunmuş. İtirafta bulunduğu durumda imam isterse o cezayı uygular, istemezse uygulamaz. Ben de bunun hatasından dindardır diye Bakara suresini ezbere biliyor diye affettim geçti. Bir salavat buyurun.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
İmam Ali aleyhisselam buyuruyor şerrün nas men la yekbelul uzr. İnsanların en kötüsü biliyorsunuz kimdir? Buyurur üzrü, mazereti kabul etmeyen insan. Hata işlemiş, gelip sana diyor ki benim mazeretim vardı. Şundan dolayı işte şu hatayı yaptım. Mazeret bildiriyor sana. Özür diliyor senden. Özür diliyor senden. Diyor özür dilemezsen o özür dileyenden sen daha kötüsün. Özür dileyen bir hata işlemiş. Gelip senden özür diliyor. Sen eğer reddedersen sen ondan daha kötü duruma düşersin. Bilahare diyoruz ki özellikle bilerek işlenmeyen yapılan hataları büyütmemek lazım. Üzerinden geçmek lazım. Önemsememek lazım. Yanılmış, fark etmemiş bir hata işlemiş. İmam Seccad aleyhisselam birisini kısas edeceklerdi. Niçin birisini öldürmüş diye. Evladı işte ben kısas istiyorum. Bu babamı öldürmüş. Ondan dolayı kısas yapılmasını istiyorum dedi. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam buyurdu ki bunun sizin üzerinizde hiçbir hakkı yok mu? Ölenin çocuğuna diyor. Evladı. Dedi ki ya Resulullah yani küçük bir hakkı var. Nedir? Dedi ya bu bir zamanla bize ders demişti. Öğretmenlik yapmıştı. İmam buyurdu bunu küçümseme. Bu hakkı için sizin üzerinizdeki bu hakkı için kısastan vazgeç. Ve imamın nasihati sonucu babasının kısasından vazgeçti. Yapabilir miyiz? Birisi babamızı öldürsün. Biz daha sonra öldüren insanı, katili affedelim. Yapabilir miyiz? Seyyid Ebu Hasan-ı İsfahani, Şia'nın büyük taklit mercilerindendir. Diyor Necef'te akşamla yatsı namazı arasında evladını öldürdüler. Haber verdiler buna taklit mercidir. Haber verdiler yakınları ki işte Oğlunu öldürdüler. Evladın öldürüldü. Seyyid Ebu Hasan-ı İsfahani kim öldürmüş, niye öldürmüş, bunların hiçbirisini sormadan bu ülke affettim öldüreni. Bu tür şeylerde bizim intikam duygumuz kabarır. Ya niye haksız, ya vurmuş birisi dövmüş sen bir yakınını. Niye dövmüş gideceğiz, onu karşılıksız bırakmayız, öyle şey de olur. Taklit mercidir. Evladı öldürülmüş, affediyor. Katili görmeden. Bu da bir örnek taklit merciler. Duamızın yani kunut duasının bir bölümü tevhiddi. Tevhidle ilgili de Allah-u Teala'nın 8 tane sıfatı söz konusu olmuştu. O 8 tane sıfatın içerisinden 4 tanesi bağışlama, affetme, merhamet etme hususlarıyla alakalıydı. Ki ben bunların başlıca başlıklar halinde 3 tane önemli kimse var ki bunları affetmek lazım. 1- eşimiz, 2- yakınımız, 3- dindar, dini hassasiyeti, dini duyguları taşıyan insanlar. Duanın ikinci bölümü Hazreti Peygamberle alakalıdır. Hazreti Peygamberin şahsiyetini yüceltmeyle alakalıdır ki orada buyuruyor ki bu bayram Hazreti Peygamber isim birikimdir, şereftir, izzet vesilesidir, makam artışıdır. Bu da ikinci bölümdür. Sohbet uzuyor diye geçiyorum artık bunu şerh vermekten. Allah-u Teala ömür verir. Bir fırsat olursa bir günde bunu işleriz inşallah. Üçüncü bölümü ki bunu kısa bir iki cümlede arz edelim. Üçüncü bölümü ise imametle alakalıdır. Duanın, bu kunut duasının son bölümünde şöyle diyoruz. Allahümme inni es'aluke hayra ma se'aleke minhu ibaduke salihun. Yani ey Allah'ım, senin salih kullarının senden istediği her hayrı ben de istiyorum. Ve a'udu bike mimme esta'aza minhu ibaduke salihun. Bazı nüshalarda ibadukel muhlesun var. Yani ey Allah'ım, sana sığınıyorum, salih kullarının veya muhlas kullarının sana sığındıkları şeylerden ben de sana sığınıyorum. Bu kunut duasının son bölümüdür. Bu son bölüm aslında imametle alakalıdır. Bunun manası şudur. Yani ey Rabbim, Ehl-i Beyt'in senden istediği her şeyi ben de istiyorum. Ehl-i Beyt'in sana sığındığı her şerden ben de sana sığınıyorum. Manası budur. Neden diyoruz? Burada duada geçen tabir salih tabiridir. Salihun tabiridir. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi 105. ayeti kerime bir örneğidir. Ne diyoruz? Okuyoruz. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Andolsun biz Zebur'da, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ki, bunu kararlaştırdık ki, hükme bağladık ki, yeryüzüne kimler hakim olacak? Salih kullar. Salih kullardan maksat kimdir? Hazreti Mehdi aleyhisselam. Allah'a razı olsun. Allah'a razı olsun. Ve onun yarenleridir. Allah'a razı şunu arz ediyoruz. Yani ey Rabbim, ben senden Hazreti Mehdi ve onun yarenlerinin senden istediği her hayrı ben de istiyorum. Onun ve yarenlerinin sana sığındığı her şeyden ben de sana sığınıyorum. Üstü kapalı olarak diyoruz. Bunun şerhe ihtiyacı var. Onlar Allah-u Teala'dan neler isterler? Ve onlar hangi şeylerden Allah-u Teala'ya sığınırlar? En basiti, bizlerin müftele olduğumuz havalı hevesten, dünyaya, dünyalık şeylere meyletmekten onlar Allah'a sığınırlar. Biz de bu kunut duasında bunları arz ediyoruz ki ey Rabbim, sen bizi salih kullarının sana sığındıkları şeyler konusunda bizler de sana sığınıyoruz. Bizleri de o muhkem sağlam kalene al, bizler de o şerler konusunda koruma altında olalım. Bu kunut duasıdır inşallah. Kusura bakmayın, biraz uzattık sohbeti. Allah-u Teala hepimizden kabul eylesin. Hayırlı bayramlar hepimize nasip etsin inşallah. Elaha ve hatim duası okuyacak. Buyursun.
Allah'ım, bu günlerde rahmetinle beni kapla. Bugün de bana iyi ameller yapmak için tevfik ve kötü amellerden korunma gücü lütfuyla beni şüphe ve suç unsuru adledilebilecek şeylerin karanlığından temizle. Ey mümin kulların merhameti olan Rabbim, Allah'ım, işte bu Kur'an'ı indirdiğin Ramazan ayıdır ve bitmek üzeredir. Ya Rabbi, bu gecem sabah olur veya Ramazan ayı biter de henüz boynumda sana karşı bir vebal ve kıyamet gününde beni kendisiyle azap edeceğim bir günahım kalırsa bundan kerim beçine sığınırım. Allah'ım, Kur'an ile göğsümü genişlet, bedenimden Kur'an'ın gösterdiği istikamette yararlanmamı sağla. Gözümü Kur'an ile nurlandır. Dilimi Kur'an ile konuştur. Ve Kur'an'ı okuyup amel etmemde ömrümün sonuna kadar bana yardımcı ol. Çünkü sana dayanmayan hiçbir hareket ve kuvvet yoktur. Allah'ım, senden temiz kalpli, mütevazi insanların tevazusunu, yakın ehli olanların ihlasını, iyi insanların arkadaşlığını, iman hakikatlerine ulaşmayı hak etmeyi, her iyilikten nasip almayı, bütün günahlardan selamette kalmayı, rahmetini bana farz kılmanı, marifetini bana kesinleştirmeni, cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı diliyorum. Amin. Allah'ım, bu duayı dinleyen ve duyan bütün hemen herkesin günahlarını affeyle, dualarını kabul eyle. Huzur, barış, mutluluk ve güzel günlerin sizinle olması dileğiyle bayramınız kutlu olsun.
نستعين.